Ayrım 10.
İşte o bu kadar iyi bir dost. Fakat 60'larda bunu anlamamıştım ve kesinlikle de bir mucize beklemiyordum. Bir tanesiyle karşılaşınca uğradığım şaşkınlığı düşünün. Tamamıyla yabancı birinden aniden gelen bir telefondu. Adam kendini Tom Feldman diye tanıttı. Beni tanıyor musunuz? İsminizi Annapolis'te Marvin Mervis'ten, çalıştığım istasyonun sahibi, aldım. Baltimore'daki radyo istasyonu için bir program yönetmeni arıyorum. Marvin sizin yetenekli bir genç olduğunuzu söyledi. Bir görüşme için buraya gelmek ister misiniz? Duyduklarıma inanamıyordum. İçimden dalga mı geçiyorsunuz diye geçirdim. Tom Feldman. Evet, sanırım bunu ayarlayabilirim dedim. Gene de bilmeniz gereken bir şey var diye devam etti. Burası tamamen siyahların çalıştığı bir radyo istasyonudur. Aa evet, bunu hatırlıyorum. Bu zekice bir düşünceydi. Sence de öyle değil mi? Zekice mi? Bu tamamen bir suç ortaklığıydı. Çünkü Baltimore'da Webb'de ilk işe başladığımda sürpriz sürpriz bu ön yargının ne hakkında olduğunu ve daha büyük ve ileri bir şehirdeyken bile siyahların bunu nasıl deneyimlediklerini ilk elden öğrenebildim. Kendime karşı dürüst olmak ve bana nasıl büyük şehirdeki davranışlarımızın aşağı güneydeki kırsal geleneklerden daha iyi olduğunun öğretildiği hakkında çok şey öğrendim. Bizim ırkçı tutumumuzun hiç de daha iyi olmadığını gördüm. Fakat bunu görebilmek için sinema deneyim içine derinlemesine gömülmem gerekti. Güneyin dışındaki yerlerde ön yargılarımız sadece farklı şekilde, aslında çok daha iki yüzlü olarak ifade ediliyorlardı. O günlerde Rhythm and Blues istasyonu diye tanınan bu yerdeki çalışmam boyunca yanlış ve kibirli düşüncelerimin pek çoğundan kurtuldum ve siyahların kültürü hakkında ilk elden pek çok şey öğrendim. Siyah bir ekiple yan yana çalışmak ve siyah toplumun günlük hayatının içinde olarak bundan etkilenmek bana bir başka şekilde kazanamayacağım bir anlayış kazandırdı. Öğrenmem gerekeni öğrendiğimde Tanrı tekrar işe karıştı ve dünyada gerçekte yerine getirmem gereken işe daha fazla hazırlanmam için bana inanılmaz bir fırsat daha verdi. Dur bakalım, bunu yapanın ben değil sen olduğunu anlıyor musun? Kendin için belirlediğin gündemin dışında senin için bir gündemin olmadığını anlıyorsun değil mi? Evet, şimdi bunu biliyorum. Fakat sonrasında hala Tanrı'nın benim yapmamı istediği bir şey olduğunu, hayatımdaki olayları ve durumları kontrol ettiğini ve bunlara sebep olduğunu örnekleriyle gördüğümü düşünerek yaşadım. Pekala, öyleyse bir gözden geçirelim. Hayatındaki olaylara kim kontrol eder ve bunlara sebep olur? Ben. Peki bunu nasıl yaparsın? Düşündüğüm, söylediğim ve yaptığım her şeyle. Güzel, bunun aydınlatılması gerekiyordu. Öbür türlü senin deneyiminin sebebinin ben olduğumu izlenimine kapılabilirsin. Gene de biraz evvel beni herkesin siyah olduğu bir radyo istasyonuna yerleştirmekle ne kadar akıllıca davrandığını söyleyerek gülmüştün. Olmasını seçtiğin şeyi kolaylaştırmak akıllıcaydı. Tanrı ile dostluğun işte böyle yürür. Önce seçiminin ne olduğuna karar verirsin. Ardından ben de bunu mümkün kılarım. Herkesin siyah olduğu bir radyoda mı çalışmaya karar verdim? Hayır, ırkçı ön yargının ve dürüstlüğün ne olduğunu tam anlamıyla anlamak istediğine karar verdin. Buna çok yüksek bir seviyede, ruh seviyesinde karar verdin. Bu senin kendi derslerini almanla ilgiliydi. Bu sana kendine hatırlanacak şeyleri vermenle ilgiliydi. Bu seni uyanıklığa, doğru hareket ettirmekle ilgiliydi. Alt bilinçsel düşüncen oradan kaçmak, uzaklaşmaktı. Üst bilinçsel düşüncen ise bilinç düzeyinde ırkçı tutumlar ve kendininki de dahil hoşgörüsüzlük üzerine daha fazlasını öğrenmekti. Tüm bu dürtülere bir seferde uydun. Ve sen benim ruh dostum olarak her zaman benim bunu yapmamı mümkün kılacak mısın? Evet, gittikçe daha yüksek bilinçlilik düzeylerine ulaşabilmen için seçtiğin deneyime şekil verebileceğin araçları senin ellerine bırakacağım. Bu araçları ister kullanmayı seç, ister kullanmamayı. Birini ya da diğerini yapmama ne sebep olabilir? Hayatında meydana gelen şeylerin neden bu şekilde meydana geldikleri ile ilgili farkındalığın tam şu anda oluşmaktadır. Daha sonra sana farkındalığın derecelerinden ve bu derecelerin içindeki katmanlardan bahsedeceğim. Şeyler meydana geldikten sonra meydana geldikleri sırada olduğumdan daha fazla bilinçli oluyormuşum gibi görünüyor. Şimdi hayatımda bir sonra meydana gelen şeyin neden meydana geldiğini açıkça görebiliyorum. Fakat zamanında sana sövüp sayardım. Bu alışılmadık bir şey değil. Biliyorum, fakat bu konuda kendimi kötü hissediyorum. Çünkü o zaman göremediğim iki şeyi görebiliyorum. Öncelikle meydana gelen şeye benim sebep olduğumu görebiliyorum. Ve ikinci olarak da bunun benim iyiliğim için olduğunu görebiliyorum. Deneyimin ulaşmak istediğin yer göz önüne alınarak biçimlenir. Evet, gitmek istediğimi söylediğim yer göz önüne alınarak. Şimdi hep bir öğretmen, insanlar arasında bir bilinç yükseltici olmayı seçtiğimi ve tüm hayatımın bunun için bir hazırlık olduğunu görüyorum. Bu çok doğru. Fakat kendi yarattığım şeyler hakkında sana kızgındım. Kendimi seçtiğim deneyime hazırlamak için bana sadece araçları, doğru ve mükemmel kişileri, yerleri ve olayları verdiğini anlamıyordum. Önemli değil, bu konuda endişelenme. Dediğim gibi bu alışageldik bir şey. Şimdi biliyorsun, o yüzden hayatın hakkında, hayatındaki her şey hakkında öfkelenmeyi bırak. Hepsini mükemmel olarak gör. Bunu yapabileceğime inanıyor musun? Bunu yapabileceğine inanıyor musun? Sanırım yapabilirim. Öyleyse yapabilirsin. Fakat şimdi bildiğimi o zaman da bilmek güzel olurdu. Artık biliyorsun, bunun yeterli olmasına izin ver. Babam şöyle derdi, çarçabuk yaşlanır, geç akıllanır. Bunu hatırlıyorum. Bunu çok derinlerde bir yere yerleştirdiğime inanıyor musun? Sen neye inanıyorsun? Sanırım öyle yaptım, fakat şimdi dışarı çıkarıyorum. İyi, öyleyse dünyada yerine getirmeyi seçtiğin, İşe kendini daha da fazla hazırlamana imkan tanımak için senin deyişinle tekrar işe karıştığım yere geri dön. Peki, radyo istasyonunda deneyimlediğim şeyi deneyimledikten sonra kendimi alelacele oradan da ayırdım. Her şey çok ani oldu. Bir gün istasyondan program yönetmenliği işini bırakmamı ve yollara düşüp program saati satmamı istediler. Sanırım radyonun sahipleri benim bir program yönetmeni olarak umdukları kadar iyi iş çıkaramadığımı düşünmüşler. Fakat beni işten kovmak da istemediklerinden kalmam için bana bir şans vermişlerdi. Şimdi dünyada bir radyo ya da televizyon istasyonu için program saati satmaktan daha zor bir iş olduğunu sanmıyorum. Satış repliğimi uygulayabilmek için düzenli olarak bazı iş adamlarından randevu rica ediyor, sonra da onu gerçekte istemediği bir şey yapması için tüm gücümle ikna etmeye çalışıyordum. Bir kere teslim olup da bir reklam için birkaç dolar harcamaya karar verdiğinde canlı, etkili bir reklam kopyası yazarak onu memnun etmek için iki kat daha zor bir çalışma yapmam gerekiyordu. Ve sonunda bunun sonuç getirmesi ve adamın reklam vermeye devam etmesi için endişelenmekten başım şişiyordu. Satıcıların çoğunlukla yaptığı gibi satış üzerinden komisyon alarak çalışıyordum ve bunu kazanamadığım her hafta yapmadığım bir şey için bana para ödemesinden dolayı suçluluk duyuyor ve kovulma korkusuyla çileden çıkıyordum. Bu da her sabah işe giderken kesinlikle neşeli bir tavır takınmama yardımcı oluyordu. Bir gün bir iş görüşmesi yapacağım bir alışveriş merkezinin park yerinde arabamın içinde oturduğumu hatırlıyorum. İş görüşmelerinden nefret ediyordum. Yeni işimden nefret ediyordum ve başka seçeneğim yok gibi gözükse bile kendimi bunun içine soktuğum için kendimden de nefret ediyordum. Güney'e gitmeden kısa bir süre önce evlenmiştim ve ilk çocuğum da yoldaydı. Zavallı ve öfkeli bir şekilde arabanın içinde otururken bir kez daha ve bu kez yüksek sesle "Kurtar beni bundan" diye Tanrı'ya yalvararak direksiyona bir yumruk attım. Birisi arabaya doğru yürüdü ve bana garip garip baktı. Sonra da kapıyı açtı. "Neden kendinizi içeri kilitlediniz?" Mahcup mahcup gülümsedim. Dışarı çıktım ve binaya doğru yürüdüm. Yöneticiyi ya da bu yerin sahibini görmek istediğimi söylediğimde cevap olarak "Satıcı mısınız?" cevabını aldım. Evet dediğimde ise bana şimdi sizi göremez dendi. Bu sık sık oluyordu ve ben bir satıcıyım cümlesinden iğrenmeye başlamıştım. Kendimi arabaya doğru sürükledim ve sonraki olası müşteri yerine dosdoğru eve gittim. Buna bir gün daha dayanamazdım, fakat gene de işten ayrılmak için yeterli cesaretim yoktu. Sonraki sabah saatin zili o dehşet sesiyle ötmeye başlayınca aniden dengem alt üst oldu. Kızgınlıkla kapatma düğmesini aramaya başladım. İşte o anda acı pençesini bedenime geçirdi. Sanki birisi beni arkadan vurmuş gibi hissettim. Şiddetli bir ıstırap duymadan yerimden bir santim bile kıpırdayamıyordum. Eşim aile doktorumuzu aradı ve ahizeyi bana verdi. Hemşire muayenehaneye gelip gelemeyeceğimi sordu. Hiç sanmıyorum dedim korkuyla. Hareket edemiyorum. İster inanın ister inanmayın ama doktor evime geldi. Doktor bir diskimin kaydığını söyledi ve iyileşmesi de 8 ila 12 hafta kadar sürecekti. Bu süre boyunca mümkün olduğunca yatar vaziyette olmalıydım. Olasılıkla da askıya alınacaktım. Patronumu arayıp durumu anlattım. Sonraki gün işten çıkartılmıştım. Üzgünüm diye itiraf etti Tom. Fakat 3 ay boyunca ileride bir zaman gelebilecek iş üzerinden sana prim vermeye devam edemeyiz. Bunu karşılaman senin 1 yılını alır. Zor bir karar. Fakat seni serbest bırakmak zorundayız. Evet, zor bir karar diye tekrarladım. Gülümsememi zorlukla bastırıyordum. İşimi bırakmak için meşru bir sebebim olmuştu. Zalim bir dünyaydı fakat bazen zarlar bu şekilde geliyordu. Bu benim dünya görüşümdü. Büyütüldüğüm efsaneydi. Tüm bunları kendi yarattığım zalim dünya kelimesinin kendi yorumum olduğu hiç aklıma gelmiyordu. Bu anlayış kimisi bunu kendini anlama diye adlandırabilir. Çok daha sonra geldi. Sadece 5 ay sonra kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Sürpriz sürpriz. Doktor iyileşmemin umulandan daha hızlı olduğunu söyledi ve kendimi zorlamamı önlemek için evin dışına kısa yürüyüşler yapmama izin verdi. Pek kolay zamanlar değildi. Karımın fizyoterapist olarak aldığı maaşla kıt kanaat geçiriyorduk ve yaşamak için yapacak bir şey bulmam gerektiği uzun zamandan önce açıkça belliydi. Fakat ne yapabilirdim ki? Baltimore'da ve Annapolis'te radyoya girebileceğim bir iş yoktu ve o zamana dek başka bir şey yapmamıştım. Tabii ki Milwaukee'de listede haftalık çıkan gazetede biraz yazı yazmıştım. Fakat bir gazetede gerçek bir işe girebilmem için güvenilecek bir tecrübe değildi. Fakat gene Tanrı'nın gitmek istediğimizi söylediğimiz yere ulaşmamız için bizi destekleyerek her seferinde daha yüksek bir farkındalığa ulaşmamız için bize hizmet edecek araçları vererek ve sonunda gerçekte kim olduğumuzu ifade etmek için bizi hazırlayarak en iyi dostumuz olarak nasıl çalıştığı bana hatırlatıldı. Bir kumar oynayarak Annapolis'in günlük gazetesi olan The Evening Capital'in bürosuna gittim. Yönetici editör Jay Jackson'ı görmek istediğimi söyledim ve Larry Lorry'e yaptığım gibi ondan bir iş istedim. Neyse ki Jay'e tamamen yabancı değildim. Annapolis radyosundaki günlerim bana biraz ün kazandırmıştı. Ona sağlık durumum nedeniyle Baltimore'daki işimi kaybettiğimi, karımın hamile olduğunu anlattım ve Mr. Jackson gerçek şu ki bir işe ihtiyacım var. Herhangi bir iş, yerleri temizlerim, ofiste getir götür işleri yaparım, ne olursa. Jay masasının arkasında hiç ses çıkartmadan dinledi. Bitirdiğimde hiçbir şey demedi. Beni buradan nasıl çıkartacağını düşündüğünü sandım. Bunun yerine yazı yazmayı biliyor musun diye sordu. Evet efendim, lisede seminer hazırladım ve kolejde de biraz gazetecilik yaptım diye cevap verdim ümitle. Sanırım birkaç cümleyi bir araya koyabilirim. Bir müddet bekledikten sonra Jay, pekala yarın başlayabilirsin, seni haber servisine veriyorum. Ölüm ilanlarını, kilise haberlerini ve kulüp haberlerini yazacaksın. İstesen de kötü bir şekilde bozamayacağın şeyler yani. Yazdıklarını okuyacağım. 2-3 hafta boyunca nasıl çalıştığını göreceğiz. Bu netice vermese bile zararı yok. Birkaç dolar kazanmış olursun. Bana bir şeyler gösterebilirsen sürekli bir yazar kazanmış oluruz. Bu olana dek bir kişi eksiyiz. Sürpriz, sürpriz. Hiçbir şey size bir gazeteci olmaktan daha hızlı bir şekilde serbest düşünce eğitimi veremez. Özellikle de küçük bir şehirdeyseniz, çünkü her şeyle ilgili yazarsınız. Her şeyle. Bir gün vali ile görüşürken, sonraki gün yerel ligdeki yeni koç hakkında bir makale yazarsınız. Bağlantıyı yakalayın, yakalayabiliyorsanız. Görüntünün güzelliğine bakın. Hep Tanrı sevgisinin bir habercisi olmak istemiştim. Önceleri kafam karıştı, sonra ise Tanrı korkusu ile ilgili tüm öğretiler nedeniyle soğumuştum. Bunun gerçek Tanrı olamayacağını biliyordum ve kalbim insanlara kalbimde ne hissettiğim hakkında bir farkındalık getirebilmek ihtiyacıyla acıyordu. Belli bir düzeyde kaderimde bunu yapmanın yazdığını biliyor olmalıydım ve ayrıca bunu yapmak için ne gerektiğini de tam olarak biliyordum. Bir parçam, ruhum mu? Her tür altyapıdan ve deneyimden gelen insanlarla ilgileneceğimi ve çok kişisel yollardan karşılıklı olarak etkileneceğimizi biliyor olmalıydı. Bunu yapmak son derece gelişmiş iletişim becerileri ve değişik kültürlerden ve hayat yollarından gelen insanlara açık olmayı gerektiriyordu. Şimdi iş hayatımın ilk yıllarını önce radyo yayıncılığında, oradan kendimi bana yabancı olan ırkçı tutumun içinde bulduğum güneyde, sonra ön yargının ne demek olduğunu baştan sona anlayabildiğim bir çevrede çalışarak ve son olarak da bir sağlık sorunu sayesinde korkunç polisi olaylardan şehrin yeni Presbiteryan papazının ne yaptığına dek her şeyi araştırmama imkan tanıyan ve yeni bir kariyerde bu becerileri bileyerek geçirmiş olmama şaşırmıyorum. Bu dönemleri yaşadığım sırada bazılarını iyi talih, bazılarını ise kötü talih olarak adlandırıyordum. Fakat şimdi bulunduğum noktadan hepsinin aynı yolun, hayatın kendisinin ve benim gelişimimin bir parçası olduklarını görüyorum. Yargılanmamayı ve suçlamamayı, fakat hayattaki deneyimlerimin hepsinin kendi mükemmel yollarıyla ve mükemmel zamanda olduklarını bilerek ağırbaşlılıkla kabul etmeyi öğrendim. Gazetedeki ilk ayım sırasında resmi olarak ne zaman işe alındığımı bilmiyorum. Ölüm ilanları ve kilise haberleri yazmakla, erkek izci grupları ile şehir tiyatrolarından ve Kiwanis ve Lyon kulüplerinden gelen basın bildirilerini düzenlemekle çok meşguldüm. Fakat bir sabah masamın üzerinde kırmızı keçe kalemle, kalın harflerle ve elle yazılmış bir not buldum. Lütfen haftada 50 dolarlık bir zammı kabul et. C. Kalıcıydım. Sesli olarak evet dediğimde ofisteki herkes dönüp bana baktı. Eskilerden birkaçı gülümsedi. Tahmin etmiş olmalıydılar. Belki de zaten onlara söylenmişti. Onlardan biriydim. Lise günlerimde gazetede yazmayı ne kadar sevdiğimi hatırlamam fazla zamanımı almamıştı. Ve şimdi gerçek bir gazete bürosundaydım. Daktilolar takırdıyordu. Evet, manuel daktilolar. Mürekkep ve gazete kağıdı kokusu her yerdeydi. Başladıktan 5 ay sonra ilk zaferimi kazandım. Kısa süre sonra ilk baş sayfa haberimi oluşturan ilçe yönetimiyle ilgili bir haberdi bu. Ne heyecan verici, sevinçli bir deneyimdi. Sanırım sadece bir gazeteci o günlerde hissettiklerimi, yani sürekli bir canlılık duygusunu takdir edebilir. Adımı bir kitabın kapağının üzerinde gördüğüm an hariç hiçbir şey o duyguyu aşamadı. Şimdi bazı arkadaşlarım bu sayfalara bu konuda bir şeyler eklememi önermekteler. Eğer adımı basılmış bir kitabın cildinde görmenin beni heyecanlandırdığını kabul edersem, insanların beni küçük göreceklerini ve bunun bana gelen şeyi hükümsüz kılacağını söylüyorlar. Sanırım tüm bu şeylerden usanmış gibi yapmam gerektiği, bunun beni zerre kadar etkilemediği, tüm bunların üzerinde olduğum, çünkü ruhsal bir mesajcının davrandığı gibi davranmam gerekiyor, farz ediliyor. Fakat ruhsal bir mesajcı olarak yaptığım şeyle mutlu olamayacağımı ya da bu kadar iyi gittiğinden dolayı heyecanlanamayacağıma inanmıyorum. Bana ruhsal aydınlanmanın, egonun verdiği ödül karşısında ne kadar etkilenmediğimizle değil, barış ve mutluluk için bunlara ne kadar bağlı olduğumuzla ölçülüyor gibi geliyor. Egonun kendisi kötü bir şey değildir. Tek sorun cinnet geçirerek sağa sola saldırmasıdır. Bizi kontrol eden bir egoya karşı uyanık olmalı, fakat bizi ileriye götüren bir egoyu da buyur etmeliyiz. Hayatta sürekli olarak kendimizi bir sonraki en büyük başarımız için itekleriz. Tıpkı hayattaki diğer her şey gibi, ego da Tanrı'nın bize bir armağanıdır. Tanrı bize hazine olmayan hiçbir şey vermez ve bu hazinenin deneyimimizde kendini nasıl gösterdiği, onu nasıl kullandığımızla doğrudan ilişkilidir. Tıpkı para gibi egonun da adının kötüye çıktığından eminim. Boşu boşuna cezalandırılmıştır. Kötü olan ego ya da para ya da güç ya da cinsel zevk değildir. Bu şeylerin bizim yararımıza olmayacak, bizim gerçekte kim olduğumuzu ifade etmeyecek şekilde yanlış kullanılmasıdır. Madem ki bu şeyler bu kadar kötüler, öyleyse Tanrı neden onları yarattı? Bundan dolayı The Evening Capital'in baş sayfasında imzamı gördüğümde heyecanlandığımı ve bugün dahi yeni bir kitabın kapağında adımı her görüşümde hala heyecanlandığımı kabul etmekte, her ne kadar bu kitapların benim tarafımdan değil, benim aracılığımla yazıldığını söylesem bile hiçbir sakınca görmüyorum. Bu kitapları sen yazdın ve bunu söylemende bir sakınca yok. Senin ya da bir başkasının yeteneğini gizlemesine gerek yok. Bunu daha önce belirtmiştim. Kim olduğunu ve ne yaptığını kabul etmeyi öğrenmedikçe diğer insanların da kim oldukları ve ne yaptıklarını kabul edemezsin. Bu prensipleri kağıda dökmek için benden ilham aldığın doğru. Yazman için kelimeleri sana verdiğim de doğru. Bu senin başarını daha mı önemsiz kılar? Eğer öyleyse o zaman bağımsızlık bildirisini yazdığı için Thomas Jefferson'u, görecelik kuramını bulduğu için Albert Einstein'ı, Madame Curie'yi, Mozart'ı, Rembrandt'ı, Martin Luther King'i, Rahibe Teresa'yı ya da insanlık tarihinde dikkate değer herhangi bir şey yapan hiç kimseye saygı göstermemelisin. Çünkü onların hepsine ilham veren benim. Evladım, ne kadar çok kişiye onların hiçbir zaman yazmadıkları harika kelimeler verdiğimi, ne kadar çok kişiye onların hiçbir zaman söylemedikleri harika şarkılar verdiğimi sana söyleyemem. Hiçbir zaman kullanmadıkları hediyeler verdiğim insanların listesini ister misin? Sen sana verdiğim hediyeleri kullandın ve eğer bu seni heyecandan titretiyorsa ne olur bilmiyorum. İnsanlar kendilerini kötü hissetmeye başladıkları zaman kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan bir tarzın var. Sadece dinleyenleri dostum, sadece dinleyenleri. Ne kadar çok insanın kendimden hoşnut değilim tuzağı içinde ya da hiçbir şeyi başaramıyorum inanın sistemi içinde olduğuna inanamazsın. İşin püf noktası yaptığını kabullenilmek için değil, kim olduğunu ifade etmek için yapmaktır. Bununla beraber kim olduğunun kabul edilmesi seni daha değersiz yapmaz. Sadece kim olduğun hakkında daha fazla şey deneyimlemek istediğini ortaya koyar. Gerçek usta bunu bilir. İşte bu nedenle de gerçek usta herkesi gerçekte olduğu gibi kabul eder ve diğer insanları da kendilerini oldukları gibi kabul etmeleri ve alçak gönüllülük adına kişinin en olağanüstü durumlarını asla reddetmemeleri için cesaretlendirir. İsa kendini ilan etmiş ve duyabilenlere kendini su götürmez bir biçimde bildirmiştir. Gezegeniniz üzerinde yürümüş her usta da bunu yapmıştır. Bundan dolayı kendini ilan et, kendini bildir, sonra da bildirmiş olduğun şeyin varoluşuna doğru hareket et. Şimdinin her anında kim olduğun hakkında şimdiye kadar sahip olduğun en büyük görüntünün en büyük versiyonunda kendini yeniden yarat. Bu sayede ben de yüceltileceğim çünkü harikulade bir şekilde ifade edilen Tanrı'nın yüceliği senin de yüceliğindir. Sende en çok neyi seviyorum biliyor musun? İnsanlara her zaman hissetmeyi istedikleri duyguları hissetme izni veriyorsun. İnsanları kendilerine geri veriyorsun. Dostlar bunun içindir. Çevrede senin gibi biri varken insanlar kendileri ve dünya hakkında nasıl iyimser olmasınlar ki? Beni şaşırttın.